26. ayrım, sayfa 308. Vivian çiftliğe döndüğünde öğleden sonraki dersleri başlamak üzereydi. Oyun alanında birkaç arkadaşıyla birlikte kement atan babasının yanından geçti. Yardımcılar, bunlar günlük personellerdi, Waters Edge'de artık yatılı hizmetli çalışmıyordu. Ağıllarla meşguldüler. Vivi el sallayıp oyun alanındaki çalışma odasına geçti ve sonraki ayın Kuting serileri için el ilanları hazırlamaya koyuldu. Geçen yıllar boyunca Waters Edge mali bakımdan başarılı olmuştu ama ahırın içindeki tepe lambalarının altında pek de bir şey değişmemişti. Oyun alanı hala ahşap tribünlerle, bir dizi giriş kapısıyla ve kement atmada kullanılan hayvanların ağıllarıyla çevriliydi. Üç büyük sarı varil bir kenara itilmişti. Bunlar bu geceki varil yarışı potu için çıkarılıp yerleştirilecekti. Ahırda atlar buldukları yere oturup yedikleri için tahtaların üzerinde izler kalmıştı. Köşelerde kat kat örümcek ağları birikmişti ve satılık malzemelerin, derslerin, üye olunabilecek kulüplerin, veterinerlik ve nalbantlık hizmetlerinin reklamını yapan rengarenk el ilanları duvarlara çivilenmişti. Oyun alanının çalışma programı da uzun süre önce ayarlanmıştı. Vivian daha uzun süren varil yarışı serileriyle birlikte ayda birkaç kere pot düzenlemeyi sürdürüyor, ders vermeye ve atları eğitmeye devam ediyordu. Bunun yanı sıra pek çok kulüpte egzersiz kulüpleri, 4H kulüpleri ve konkur hippik düzenleyenler buradan belirli aralıklarla faydalanmak için alanı kiralamıştı. Ayda bir kere özel eğitim alan çocuklar binicilik için buraya geliyordu. Tek gerçek farklılık Vivian'in kendisiydi. Vivi artık varil yarışlarına katılmıyordu. Klimin yerini doldurmayı başaramamıştı. Vivi sonraki 4 saat boyunca durmadan çalıştı. 4A kulübü okuldan sonra çiftliğe gelince Vivi'nin etrafı atlarını erkeklerden daha çok sevecek ve kendilerini onlara öğretileni yapmaya adayacak kadar küçük yaştaki kızlarla sarıldı. Vivi onların arasında kendini kahraman olarak görülen ve tapılan bir rock yıldızı gibi hissediyordu. Bu kızların kısa bir süre sonra büyüyüp atlarını satıp hayatlarına devam edeceklerini biliyordu. Buralarda hayat böyle sürüp giderdi. Önce atlar gelirdi, sonra onların yerine oğlanlar geçer ve dizginleri ele alırlardı. Bir süre sonra o kızlar birer kadın olarak kendi kızlarıyla geri dönerlerdi ve çark yeniden dönmeye başlardı. Günün sonunda Vivi tepe aydınlatmalarını söndürdü. Atları teker teker kontrol etti ve ardından çiftlik evine uğradı. Babası verandada en sevdiği sallanan sandalyede oturmaktaydı. Henry son zamanlarda alışageldiği üzere çiftlikte çalışarak geçirdiği uzun bir günün ardından verandada oturuyor, viskisini yudumlayıp elindeki tahta parçasını yontuyordu. Geçen 10 yılda o da gözle görünür derecede yaşlanmıştı. Ezelden beri sert atlara sahip yüzü çökmüş, bir zamanlar gür olan saçları incecik, pamuksu tüylere dönüşmüştü. Beyaz gür kaşları siyah gözlerinin üzerinde tutam tutam uzamıştı. Henry 74 yaşındaydı. Fakat daha yaşlı bir adam gibi hareket ediyordu. İkisi, Vivian ve Henry, bunca yıl önce olan o olay hakkında hiç konuşmamışlar, ailelerinin bel kemiğini kırıp onları ikiye bölen o tutuklanma olayını asla gündeme getirmemişlerdi. İkisi artık sıradan şeylerden söz ediyor, nadiren göz göze geliyorlardı. Sanki yaşamlarının o bölümü buz tutmuştu ve bulunamıyordu. Ne var ki Vivian, bir şeylerin konuşarak halledilmesinin her zaman şart olmadığını öğrenmişti. Yeterince uzun süre ve yeterince kararlı bir tavırla her şey iyiymiş gibi davranıldığı müddetçe her şey gerçekten öyle olabiliyordu. Ya da hemen hemen öyle oluyordu. Onca yıl önce olup bitenler hakkında kasabada da konuşan kimse yoktu. En azından Vivian'in yanında. Herkes bunu unutmak için sessiz bir anlaşma yapmış gibiydi. Maalesef çiftlik evinde ve kasabada herkesin manidar bir tavırla göz ardı ettiği yaşam Noah'nın yaşamıydı. En azından büyüklerin yaptığı buydu. Çocukların anlaşma falan yapmadığı kesindi. "Selam baba," dedi Vivi merdivenden çıkarken. "Bir parti samana daha ihtiyacımız var. Cirtlü J'yi arayabilir misin?" "Tabii, şu yeni yardımcıyı da ağrı kesici almaya gönderdim." "Güzel." Vivi eve girip yardımcılar ile babası için akşam yemeğini pişirdi. Ateşi kısıp yemeği ocakta bıraktı. Üç adam son zamanlarda bulduklarıyla yetiniyorlardı. Vivian yemeği çiftlik evinde pişiriyordu. ama onlarla birlikte nadiren yiyordu. O bugünlerde zamanını kulübede Noah ile birlikte geçiriyordu. Vivi işini bitirince verandaya döndü. Babasının yanından geçip gidiyordu ki duyduğuma göre Noah bugün yine kavgaya karışmış dedi Henry. İşgüzel postası iş başında dedi Vivi asabi bir tavırla. Kimin başlattığını da söylediler mi? O an geçmiş babasıyla aralarında beliriverdi. Ayaklarının altındaki geniş beyaz tahta döşemeler kadar belirgindi. Kimin başlattığını biliyorsundur. Yemeğiniz ocakta. Ronnie'ye söyle de bu sefer bulaşıkları o yıkasın. Tamam. Vivi park alanından yürüyüp araba yolunu, yol 2003'te asfaltla kaplanmıştı, geçti ve ahırın arkasındaki padoğa durdu. Onun yaklaştığını gören kaçak kişnedi ve aksayarak Vivi'ye doğru yürüdü. Hayvanın yumrulu, iltihaplı dizleri her adımda çatırdıyordu. Selam oğlum. Vivi atın kırlaşan burnunu okşayıp seyiren kulaklarının arkasını kaşıdı. O anda aklına esiverdi. Acaba hala kaçağı sürdüğünü hayal ediyor mudur? Vivi bu düşünceyi zihninden kovup evinin yolunu tuttu. Kaçak çitlerin öbür yanında bayırın başına kadar topallaya topallaya onu takip etti. Bayırın başında pes edip durdu ve Vivi'nin ardından baktı. Vivi kulübeye yaklaşan son tümseyi çıkarken arkasına dönüp ona bakmaktan özellikle sakındı. Kapıyı açarken Noah'nın evde olduğunu anlamıştı. Müziğin gümleyerek vuran ritmi budak desenli çam ağacından duvarları zangırdatıyordu. Vivi derin bir nefes alıp ağır ağır verdi. Tanrı biliyordu ki şimdi öfkelenmenin bir faydası yoktu. Oğlunun yatak odasının kapısında durup kapıyı çaldı. Müzik sesi yüzünden yanıt duyabilmek mümkün değildi. O da kapıyı açıp içeri girdi. Noah'nın kulübeye yeni eklenen odası uzun ve dardı. Duvarları müzik topluluklarının posterleriyle doluydu. Godsmack, Nine Inch Nails, Korn, Metallica. Köşede kendisine ait bir bilgisayar ile Zoxa bağlı bir televizyon vardı. Microsoft firması tarafından üretilen bir oyun konsolu. Belki de sorun buydu. Vivi ona çok şey verip karşılığında ondan az şey beklemişti. Fakat o hep Noah'nın kayıplarını telafi etmeye çalışmıştı. Noah düzeltilmemiş yatağın üzerinde elinde kablosuz bir kumandayla oturmuş, motosikletçi görünümlü bir dişi çizgi karakteri kullanarak adamın tekine haddini bildiriyordu. Konuşmamız gerek dedi annesi arkasından. Noah yanıt vermeyince Vivi gidip televizyonu kapattı. Lanet olsun anne, o seviyeyi geçmek üzereydim. Bana küfür etme. Noah ters ters baktı. Dil bu kadar önemli bir meseleyse sen ve ablaların da daha düzgün konuşmayı deneyebilirsiniz. Geçiştiremeyeceksin dedi Vivi. Bu sefer değil. Kavga neden çıktı? Vay canına. Bir düşüneyim. Küresel ısınma mı? Noah. Sence neden çıkmış olabilir? Her zaman neden çıkıyor? O kusmuk beyinli Engstrom bana Kızılderili dedi. Ve onun göt suratlı arkadaşları da yağmur dansı yapmaya başladılar. Ben de ona giriştim. Vivian oğlunun yanına oturdu. Yerinde olsam ben de ona haddini bildirmek isterdim. Noah jöleli saçlarının arkasından annesine şöyle bir baktı. Vivian Noah'ın onun tarafını tutan, onunla arkadaş olan ve yaptıklarını destekleyen birilerinin varlığına ne kadar ihtiyaç duyduğunu biliyordu. Bu rolü üstlenememek Vivi'nin yüreğini burkuyordu. Bir zamanlar onunla sonsuza dek en yakın dost olacaklarına inanırdı. O gençliğe özgü toyluklardan eser kalmamıştı artık. Noah babasız bir çocuktu. Kural koyan bir anneye ihtiyacı vardı. Birilerine her vuruşunda onları haklı çıkarıyorsun. Ne olmuş yani? Belki ben de babam gibiyimdir. Noah elindeki kablosuz kumandayı duvara fırlattı. Bu kasabadan nefret ediyorum. Noah ve onunla evlendiğin için senden de nefret ediyorum. Ve burada olmadığı için ondan da nefret ediyorum. Bu sözleri söylerken sesi kısılınca ayağa kalkıp yataktan uzaklaştı. Vivi oğlunun yanına sokulup ona eski günlerdeki gibi sarıldı. Ama Noah annesinin kollarını savurdu. Vivi arkasından bakarken oğlunun çökük omuzlarındaki yenilgiyi fark edince onun okul bahçesinde sarf edilen o sözlerle ne kadar incindiğini anladı. İnan bana ne hissettiğini biliyorum dedi Vivi usulca. Noah döndü. Ah sahi mi? Babanın katil olarak anılmasının nasıl bir his olduğunu biliyor musun? Katil olarak anılan bir kocam vardı, dedi Vivi usulca. Beni yalnız bırak. Vivian derin bir nefes daha aldı. İkisi daha önce Dallas hakkında konuştuklarında da laf buraya gelmişti. Vivi ne söyleyeceğini hiç bilmiyordu. Gitmeden önce iyi haberleri vereyim. İngilizce dersinden çakmışsın ki bu da Eylül'de liseye gidemeyeceğin anlamına geliyor. Bu haber Noah'nın dikkatini çekti. Ne? Şükret ki Bayan Evers sana ikinci bir şans tanımaya razı oldu. Bu yaz onun için bir günlük tutmanı istiyor. Detayları konuşmak için pazartesi dersten önce onunla görüşeceksin. Yazmaktan nefret ederim. Öyleyse umarım 8. sınıfı tekrar etmekten keyif alırsın. Vivi oturup düşünmesi için oğlunu yalnız bıraktı. Ben kimim? Böyle aptalca bir ödevi Bayan Çirkin gibi çatlak bir moruktan başkası veremezdi zaten. Dil sanatları dersinden geçmeyi umursadığımı sanıyor. Sanki liseden mezun olunca buna ihtiyacım olacakmış gibi. Evet tabii, ona da son şansına da başlarım. Yapmayacağım işte. Uzaklaştırma verdiler. Lanet olsun. Ben kimim? Niçin bayan birinci bunun harika bir soru olduğunu düşünüyor? Ben hiç kimseyim. Ona böyle söyleyeceğim. Ah dur, ona öyle söylemem gerekmiyor. Çünkü yazdığım özel şeyleri okumayacak. Sanki başkalarından kopya çekmediğimden emin olmak için sadece göz gezdireceğini söylediğinde ona inanmışım gibi. Tabii, çok inandım. Söyleyip onu çıldırtmalıyım. Kim olduğumu bilmiyorum. Nereden bilebilirim ki? Ailemdeki kimseye benzemiyorum. Herkes gözlerimin anneme çektiğini söylüyor ama eğer o kadar üzgün görünürsem beynimi patlatırım. Bu haftaki yanıtım budur. Bayan birinci, kim olduğumu bilmiyorum ve de umursamıyorum. Niye umursayım ki? Bu kasabadaki kimse umursamıyor. Bütün öğle yemeklerimi masada öbür ahmaklar ve eziklerle birlikte yalnız başıma yiyorum. Kimse benimle konuşmuyor. Ben yanlarından geçerken sadece gülüp babamla ilgili saçma sapan şeyler fısıldıyorlar. 19. bölüm. Winona'nın yaşamı insanın iyi bir eğitim alıp, çok çalışıp, kendisine inandığı sürece başarıyı elde edebileceğinin güzel bir kanıtıydı. Vin kasabanın her yanında kilise cemaatlerine, sınıflara ve gönüllü örgütlere bu ilham verici konuşmayı yapıyordu. Onlar da Winona'ya inanıyorlardı, nasıl inanmazlardı? Başarısının boyutu çıplak gözle görülebiliyordu. Son derece hoş, tadilata kusursuzca yapılmış Victoria tarzı bir konakta oturuyor, peşin parayla alınmış buz mavisi renginde üstü açılabilir gıcır gıcır bir Mercedes kullanıyor ve düzenli aralıklarla yerel emlak alım satımı yapıyordu. Müvekkil listesi o kadar kalabalıktı ki acil olmayan durumlarda insanlar randevu alabilmek için genellikle 2 hafta beklemek zorunda kalıyorlardı. Ve en iyi yanı da komşularının ondan tavsiye almaya alışmış olmalarıydı. Winona bu zaman zarfında hemen hemen her konuda haklı çıktığını kanıtlamıştı ve onun sakin, mantıklı, karar verme becerilerinin beğenilip takdir edilmesi memnuniyet vericiydi. Geriye bakınca Dallas'ın başına gelen tatsız durum bile Winona'nın itibarını artırmıştı. Önünde sonunda herkes Winona'nın Dallas'ın vekaletini almamakta haklı olduğu kanısına varmıştı ve Vivian de tıpkı Winona'nın umduğu gibi ailesine geri dönmüştü. Şimdi yine beraberlerdi. Kimi zaman pütürlü, yara izleri meydana çıkıyor ya da üstü örtülü dargınlıklar araya giriveriyordu. Ama onlar bu anları görmezden gelip yola devam etmeye, konuyu değiştirip bir zararsız şeylerden söz etmemeyi öğrenmişlerdi. Neticede Winona bir aile olarak son derece güçlü olduklarını ve çoğundan da üstün olduklarını hissediyordu. Her şey mükemmel gitmiş değildi elbet. Winona 43 yaşındaydı, bekardı ve çocuksuzdu. Hiç sahip olamadığı çocuklar ona musallat oluyor, bazen rüyalarına girip onun kollarına atılmak için ağlıyorlardı. Fakat Winona bu peri masalını yaşamayı ne kadar istemiş olursa olsun şans yüzüne gülmemişti. Yıllardır pek çok hoş adamla ve birkaç beceriksizle flört etmişti ve sık sık umutlandığı da olmuştu. Ne var ki sonunda yalnız kalmıştı. Artık bir zamanlar hayalini kurduğu o hayatı beklemekten sıkılmış ve bir başka yol denemeye karar vermişti. Kariyer daima onun en büyük güç kaynağı olmuştu. Bu yüzden doyumu orada arayacaktı. Winona zihninde bu umut vadeden yeni hedefiyle kaldırımda dikilmiş, az önce kurup süslediği standa bakıyordu. Aslında bu stand bir araya getirilmiş 4 adet oyun masasından ibaretti ve üzeri de neredeyse yerleri süpüren kırmızı bir kumaşla kaplanmıştı. Arkasında ağırlıklı direklerin arasına gerilmiş kocaman bir afiş vardı. Üzerinde şöyle yazıyordu: "Belediye başkanlığı tercihiniz belli. Oylar Gray'e." Masanın üzerindeki yüzlerce broşüre, Winona'nın büyük babasının el yapımı bir Oyster sahili nüfus 12 tabelasının yanında çekilmiş fotoğrafları eşlik ediyordu. 12 simgenin yanı sıra Winona'nın her konudaki siyasi tutumu da ayrıntısıyla açıklanmıştı. Diğer adaylar fikirleri konusunda tutarsız olabilirlerdi. Winona öyle değildi. O yarışı düşüncelerinin arkasında durarak kazanmaya niyetliydi. İki adet kocaman cam kase "Oyunuz Gray'e" yazılı rozetlerle doluydu. Her şey hazırdı. Saatine baktı Winona. Sabah erkendi. 7:46. Burada yapayalnız olmasına şaşmamak gerekirdi. Kurucular günü şenlikleri öğleden önce başlamazdı ve iş yerlerinin çoğu da henüz açılmamıştı. Winona sırtını sokak lambasına yaslayıp caddenin bir aşağısına bir yukarısına göz gezdirdi. Spor kulübesinin önünde bulunduğu elverişli noktadan bakınca Ted'in kayık iskelesinden kanal evi pansiyona kadar her yer görünüyordu. Kurucular gününe özgü simgeler yerleştirilmişti. Göz alıcı okyanus mavisi fon üzerine kapalı vagon dizileriyle süslü afişler, vitrin camlarında elle çizilmiş askeri temalı sanat çalışmaları ve sokak lambalarının etrafına dolanmış yanıp sönen ışıklar. Winona orada dururken tepedeki bulutlar bir parça seyreldi ve ortalık aydınlandı. Saat 8 sularında bu kez öğlene kadar tezgahlarını hazır etmek için acele adımlarla geçip giderken Winona'ya el sallayan satıcılar da göründü. Saat 9'a doğru dükkanlar açılmaya başlamıştı. Aşağıdan yukarıya cadde boyunca çınlayan zil seslerinden kapıların açıldığı anlaşılıyordu. Anma günü pazartesi hep bir hafta sürecek törenlerin başlangıcı olurdu. Aynı sokak satıcıları her geçen yıl aynı ürünlerle boy gösterirdi. Ev yapımı reçelli çörekler, hamur tatlısı, taze limonata, istiridye kadehleri, ızgara istiridyeler ve modası hiç geçmeyen Conestoga yük vagonu kuklaları. Düzeltiyorum, kuklaları. Gün boyunca insanlar akın akın bu caddeye doluşur, tezgahtan tezgaha dolaşır, acıkmadıkları halde yiyip ihtiyaç duymadıkları halde ıvır zıvır satın alır ve akşam karanlığı çökerken Waves restoranın park alanında country müzik çalan bir orkestra kurulup hoparlörler köşelere yerleştirilir, 7'den 70'e herkes dans ederdi. Bu yaz mevsiminin gayri resmi başlangıcıydı. Winona caddede ilerleyip kendine bir latte aldı. Standına döndüğünde Vivienne, Noah ve Aurora oradaydı. Belli ki Vivienne kabahatli olduğunu evde yalnız bırakmamıştı. "Yardıma hazırız," dedi Vivienne gülümseyerek. "Ben de gelmenizi umuyordum," dedi Winona. "Ummuş muydun?" Aurora'nın kusursuzca alınmış kaşlarından biri havaya kalktı. "Ben emir cümlelerini bir seferde anlıyorum. Ya sen Vivi?" "Ah, kesinlikle burada olmamızı emretti." "Neden bilmiyorum ama ikiniz de birer sürtüksünüz." Winona sırıttı. "Neyse ki pahalıya patlamıyorsunuz." Aurora standa bakıp kaşlarını çattı. Modaya uygun markalı düşük bel kotu, yüksek topuklu sandaletleri ve üzerine oturan beyaz bluzuyla kasabalı bir doktorun eski karısından çok bir ünlüyü andırıyordu. Afişinin etrafını bayrak resimleriyle donattığına inanamıyorum. Dikdörtgen şekiller kadınları olumlu etkilemez. Bunu herkes bilir. Ve sloganın "Oyunuz Gray'e, 7 yıl yüksek okulda okudun ve yaratıcılığın buna mı yetti?" Aurora Vivienne'e döndü. "Neyse ki siyasetçilerde özgünlük aranmıyor." "Sen daha iyisini yapardın herhalde," dedi Winona. Aurora abartılı bir tavırla düşünüyormuş gibi yaptı. Kaşlarını iyice çatıp uzun ojeli tırnağıyla yanağına dokundu. Tamam, kabul ediyorum, zor. Yani adın Win, bu kısaltma İngilizce'deki to win fiili olup galip gelmek, kazanmak anlamına gelmektedir. Ama nasıl, bunu nasıl kullanabilirsin ki? Winona bunu duyunca dayanamadı, kahkahayı patlattı. Bunu nasıl akıl etmedim? Sen hep ayrıntılarla uğraşıp büyük resmi göremeyen bir kızdın zaten, dedi Aurora. İlk kez ehliyet sınavına girdiğin günü hatırlıyor musun? Trafik lambalarına bakıp o hızda kaç santim kala duracağını hesaplamaya çalışıp bir yandan da ne zaman sinyal vereceğini düşünürken dört yola dalmıştın hani. 26. ayrımın sonu. Sayfa 320.